Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor.
Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Eğitimci, yazar, Lito Kitab'ın sahibi, kurucusu, masal anlatıcısı. Bugünlerde de felsefe, çocukları felsefe alanında çalışmalar yapan bir isim. Oldukça fazla çalışmasıyla ve aslında etiketiyle bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nurten Hanım, Nurten Ceceli Alkan bizlerle birlikte.
Hoş bulduk, hoş bulduk Tuğba.
Hocam şuradan başlıyoruz aslında. Hikayeler bizim için kıymetli ki zaten onların bir parçasını siz de çocuklarla buluşturuyorsunuz. O yüzden şu soruyla başlamak isterim. Nurten Ceceli Alkan nasıl bir aileye doğdu?
Çok şanslı biriymiş çocukken Nurten Ceceli Alkan. Tabii o zaman tek Nurten Ceceli'ymiş.
Evet.
Evet. Şimdi ben 1958 yılında doğdum Ankara'da. Babacığım 7-8 yaşındayken annesini kaybetmiş ve köyden çıkıp Çankırı'nın atkaracalarından Ankara'ya gelmiş. Kendisi hayata böyle büyük bir güçle tutunmuş, sarılmış, çalışmış. Çok kıymetli bir insan. Anneciğim de o yıllarda, yani evlendikleri yıllarda öğretmen okulunda okuyormuş Ankara'da. O da muhacir bir ailenin kızı. Anneannemler Yunanistan'dan gelmişler. Böyle liseyi bırakmış, lise sonunda evlenmiş, bitirmemiş okulunu. Sevginin, dostluğun, güzelliğin olduğu, ailenin kalabalık bir aile olarak bir arada yaşadığı. Çünkü babacığım da evlenince sıra sıra şey yapmışlar, amcalarım gelmişler ve bizde kalmışlar. Ben öyle bir ailenin içine, elhamdülillah ailenin ilk çocuğu olarak... Güzel bir çocukluk geçirdim diye düşünüyorum. Geriye dönüp baktığım zaman böyle yüreğimi acıtan, inciten anılarım yok elhamdülillah.
Güzel hocam. Hocam şimdi siz aslında sosyal medyada daha çok böyle ninelik tarafınızla var olmaya başladınız. Bu sebeple şunu sorarak aslında bu konuyu da biraz konuşalım istiyorum. Nineliğiniz ya da anneanneliğiniz, babaanneliğiniz, annelikle ilgili eksik bıraktığınız bir şeyin tamamlaması mıydı? Yoksa devam ettirdiğiniz bir şey mi annelikle birlikte?
Yok, çok keyifli yaşadığım anneliğimin devamı diye düşünüyorum Tuğba. Ben şeye çok şükrediyorum. Yani anneliğimi gerçekten çok doya doya yaşadım. Çok keyfiyle yaşadım. Fakültede öğrenciyken ilk bebeğimi kucağıma aldım. 5 tane yavrumuz oldu. Ama onlarla beraber yaşama becerisini gösterdik eşim de ben de. Keşke dediğimiz, tüflediğimiz, arkada bıraktığımız, evlatlarımızı engel olarak gördüğümüz neredeyse hiçbir şeyimiz olmadı elhamdülillah. Beraber yaşadık, beraber götürdük, beraber büyüdük. Ben birçok ailede kendi anneliklerini ya da babalıklarını yaşayamadıkları için torunlarıyla daha farklı bir ilişki kurulduğunu görüyorum. Yani hayat telaşı biraz daha rahatlamış. O yüzden torunlarını daha çok sevebilecekleri bir zamanları olmuş. Çok kendi yaşıtımı görüyorum. Ama ben torunlarımla şu an yaşadığım kalitedeki bir ilişkiyi elhamdülillah kendi evlatlarımla da yaşadım. Yani eksik kalmış anneliğimi ninelikle tamamlama gibi bir derdim, telaşım olmadı. Annelikten beslendiklerimle şu an keyifli bir anneannelik ve elhamdülillah babaannelikte yaşamaya çalışıyorum.
Peki hocam o süreçlerde çok küçük yaşta da anne olmuşsunuz aynı zamanda üniversitede okurken. O süreçlerde evet. Sizin desteğiniz neydi? Yani bir bilinçle mi hareket etmiştiniz biraz hayatın içerisinde mi öğrendiniz? Neydi? Nasıl bir anne olacağınıza kararınız var mıydı yoksa bunu süreç içerisinde mi öğrendiniz?
Sanıyorum süreç içinde öğrenmişimdir. Yani 21 yaşındaki birinin annelikle ilgili bir kararı herhalde çok yoktu. Yani ama ben çocukları hep çok seviyordum. Kendim çocukken de çocukları seviyordum. Ve dost olmanın çok kıymetli olduğunu nasıl bildim bilmiyorum ama hani o günden biliyordum. Yani hiç mükemmel anne olmak diye bir derdim olmadı ama onların ihtiyacı olan şeyin benim koşulsuz sevgim ve onlarla beraber geçirdiğim kıymetli, kaliteli zaman olduğunu biliyordum. Bu ilk birkaç, şimdi çocuk çok olunca böyle sayılar birkaç, ilk birkaç çocukta gibi çok acayip bir cümle çıktı ortaya. Yani onlar da biraz daha belki tesadüfi gitti ama benim için esas anneliği çok büyük bir keyif olarak yaşama, attığım adımlar üzerine düşünme, yoğunluğu nur içinde yatsın inşallah, Doğan Celoğlu hocamla tanıştıktan sonra başladı. Yani onunla tanışıp onun kitaplarını okuma ve onun Türkiye'deki ilk seminerlerini dinleyen şanslı insanlar arasında katılmış olma yatırmama neden oldu. Böyle masanın üzerine anneliğimi yatırmama, üzerine düşünmeme, eksik giden taraflarımı, yanlışlarımı görmeme. Ve işte o zaman hedefler belirlemeye başladım. Yani ben 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, hatta daha ilerleyen zamanlarda evlatlarımla nasıl bir ilişki içinde olmak istiyorum? Hayatıma onların sevdikleri insanlar girecek, onlarla nasıl bir ilişki kurmak istiyorum? Damatlarım, gelinlerim, dünürlerim, onlarla, onların benim ne diline düşünmesini, ne söylemesini istiyorum arkamdan. Mesela Stephen Covey'in Etkili İnsanın 7 Alışkanlığını okuduğumda da böyle pat diye duvara vurmuş gibi hissetmiştim kendimi. Yani benim cenaze namazımda ne desinler istiyorum. Somut, yani iyiydi kötüydü değil. Somut olarak böyle sayacakları neler olsun istiyorum. O günlerden sonra daha düşünerek, daha bilinçli, daha niyetim üzerine düşünerek adım atmaya başladım. Ama ilk anne olduğumda da yani o coşku, o heyecan çok yüreğim sarmıştı ki çok da zordu. Evim İstanbul'daydı, okulum Ankara'daydı. Sabah fakültede dersteydim, akşam bebek doğdu. Dekanı aradım büyük bir mutlulukla, ben anne oldum, ne kadar rapor kullanabilirim. Öğrencilerin doğum yapması gündemde olmadığı için rapor hakkınız yok demişti fakülte sekreteri. 15 günlük olsaydım tekrar derse başladım. Evim, yani kendi anne baba evim Ankara'da olduğu için sağ olsun anneciğim öyle arada bakıyordu. Hı hı. Ben gidiyordum, emme saati gelince tekrar geri dönüyordum falan, öyle bir şeylerdi işte elhamdülillah.
Ama bu telaşın içerisinde galiba yaptığınız şey çocukları o hayatınıza dahil etmek olmuş değil mi hocam? Çünkü son dönemde hani sanki böyle bir ayak bağı yapacaklarımızın engeli gibi tanımlanmaya başladığı için çocuklar, siz bir şekilde yok, bunu dahil ettiğiniz için böyle güzel
yani
geçmiş anlaşılan.
Şimdi mesela şunu anlatayım isterim Tuğba. Benim 4 çocuğumu büyüttüğüm zaman da hazır bez yoktu ve bu kadar pratik değildi ve pahalıydı. Evet. Dolayısıyla yani o yıkanır bezlerle ben çocuklarımı büyüttüm. Şimdi Çankırı'da görevdeydik. Eşim askeri öğretmendi benim. Ve mesela bir cuma akşamı diyor ki hafta sonunda nöbet yok, Ankara'ya gidelim mi? Benim hiç hayır demedim. Yani beze nereden bağlayacağım? Şimdi bezler kirli. Mesela çişli bezleri bir poşete, kakalı bezleri başka bir poşete. İki tane temiz bez varsa onu da yanıma alıp bulaşık varsa ve hemen yıkayamayacaksam onları lavabonun içine koyup çocukları kapının önüne koydum. Çok fazla olmuştur. Annem derdi ki bana, yavrum bulaşık orada bırakılır mı? Allah korusun, ölseniz kalsanız ne olacak? Ayol, biz öldükten sonra arkadan gelen lavaboda bulaşık görse ne olur, görmese ne olur yani.
Ben onu ama ben onu hocam, yaşama umudu bu. Yani evi dağınık bırakmak ertesi gün yaşayacağına dair bir umudu.
Yaşayacağının
yani
bir umudu değil mi? Hani mesela böyle şeylere hiç takmadım. Yani camları ne zaman sileceğim? Hani çalışmadım, profesyonel çalışmadım 11 yıl çocuklarla geçirdiğim. Yani halılar kirlenmiş, hiç öyle şeylerle böyle derdim, sıkıntım olmadı benim. Yani o ev bizim, beraber yaşadığımız kadar o ev kıymetli, o yuva anlamlı. Ve biz evimizde, yuvamızda hep beraber ne kadar yaşarsak orası anlam kazanacak, yuva olacak. Yani yoksa mobilyacı dükkanı gibi bir yer diyerek baktım. Bunları en başta da böyle yaptım. Yani... ama hani eğitimci kimliğimle tanışıp hani daha çok okuyup daha çok öğrendikten sonra da o yaptıklarıma dedim ki aferin sana ya, yani iyi yapmışsın, boş yere açmamış zaman. Ya da şeyi mesela onları sıkı giydirdikten sonra sokakta bir şey olmayacağını da çok çabuk fark ettim. Dördüncü bebeğimiz doğduğunda biz Çankırı'daydık. İşte üç kızımız vardı. Sonra Abdullah'ımız oldu. Abdullah 32 günlüktü. Ben kızları aldık ve biz dağa kızak kaymaya gittik. Bunu duyanlar delirdi ya. Yani bir de şöyle bir cümle kullanıyorlar. Yani dördüncü de oğlanı buldun. Hani sanki diğerlerinde bir oğlan
Evet.
arıyormuşuz da bulmuşuz gibi. Onların beynindeki cümlelerle konuşuyor ya insanlar.
Evet.
Hayır, zaten biz hani bir oğlan arayışında değildik. Tüm Abdullah'ımızı verdik. Ama şu vardı, biz mesela Aralık ayında kayamadık çocuklarla. Ocak ayında kayamadık çocuklarla. Çünkü Aralık'ta hamileydim. Ocak'ta bebek çok yeniydi. Ve kar bitecek. Ve çocuklar ne yapacak kızlar? Onların kaymalarını engelleyen bir varlık olarak görecekler kardeşlerini. Hani onların arasındaki dostluğa zarar verecek benim yapamadığım fedakarlık. O zaman hep beraber çıktık. Bir uyduruk jipimiz vardı onunla da. Eşim durdu bebeğin yanında. Ben kızlarla kaydım. Ben durdum bebeğin yanında. Babaları kızlarla kaydı. Ama çok tatlı bir hatıra biriktirdik yanımıza. Yani böyle hepimizin heybesinde gülerek konuştuğumuz ve Abdullah'a ya senden iyi dağcı olur arkadaş biz seni 30 günlük dağlara çıkarttık diyeceğimiz öyle bir yolculuğumuz oldu elhamdülillah. Bunun gibi çok fazla, çok fazla gerçekten beraber yaşadık. Beraber hayatı elhamdülillah, elhamdülillah çok
Peki
güzel
o
yaşadık.
kendi içinizde yaşadığınız o krizleri nasıl atlatacak motivasyon buldunuz hocam? Yani nihayetinde beş çocuk var, dahil olduğunuz bir hayat var, anlaşılan ki yoğun bir hayat var ve sürekli işleyen de bir
Çok
zihin var
doyum.
aslında bir taraftan bakıldığında.
Evet,
Nelere tutundunuz
evet,
o arada?
evet. Sanıyorum burada eşim hep çok ciddi bir desteğim oldu benim. Yani ben profesyonel çalışma hayatına başladığımda, Gül Çocuk Anaokulu'nu kurduğumda 4 tane yavrumuz vardı. Ve birdenbire değişti, her şey değişti. Bir de Ankara'ya geldik, uzun bir aradan sonra Ankara'ya döndük. Ve ben hani dünyayı kurtarabileceğimi sandığım yıllardaydı. Şimdi çok gülerek bakıyorum o günkü Nurten'in
Kaç
çabasına. Yani
yaşındaydınız
nasıl
hocam
bir
bu arada o
enerji.
yıllarda?
Anaokulunu açtığımda 30 yaşındaydım. 31 yaşındaydım. 4 tane yavru vardı. İşte biri emiyordu. Diğerleri boy boy 12 yaşındaydı en büyük kızım. Bu arada işte 5. de o süreçte oldu. Gerçekten çok yoğundu. Yani hem STK'lar hem okul hem evlatlarım büyüğü olduğu için her birinin farklı farklı yolculukları, heyecanları, telaşları ve işte silahlı kuvvetlerde bir eş. Yani o adamcağızın da kendi iş dünyasındaki komutan kimliğini bırakarak geldiği bir ev falan. Hani tüm bunların içinde ama mesela ta en başında yani biz Mehmet Bey'le ilahiyatta tanıştığımızda bu yana hani o hiç şunun engelini koymadı. Yani hiç benim kendi kişisel gelişimle ilgili çabalarımı eve bir problem olarak taşımadı. İlişkimize de taşımadı. Dolayısıyla hani ben o manada hep kendimi çok özgür
Bir de var
hissettim. Yani akşam
hissetmişsiniz
yemeği
belli ki
seminere
hocam yani.
ve o kesinlikle yani akşam bir seminere katılmam gerekiyorsa hani ben ne yapacağım demedim yani bunu biz konuştuk aramızda ve Mehmet nöbetçi değilse evdeyse hani gidebileceğimi düşündük. Ama buradaki engel kimdi? Annem. İnanılmaz bir şekilde annem. Cep telefonu olmadığı dünya annem şunu söylüyordu bana diyordu ki akşam oldu mu senin evini aramaya korkuyorum. Çünkü kocan telefonu açacak ve Nurten yok diyecek. Ben de utancımdan yerin dibine gireceğim diye. Arayamıyorum seni diyordu. Anne neyin utancı? Neye utanıyor olduğunu ben anlamıyorum. Diyordum. Ne demek anlamıyorsun diyordu. Yani akşamın bir saati ve sen evde yoksun. O adam evde çocuklarından kendi başına falan diyor. Tabii benim o evi yani Mehmet'i ve çocukları evde bırakmak için gösterdiğim çaba, hazırladığım sofra, geldiğimde bulduğum o dağınık ev tamamen o şekilde bırakılmış bir mutfakla gecenin bir saati boğuşuyor olma. Hani bütün bunlarla ilgili tarafı da bir annem hiçbir zaman görmedi, göremedi. Bugün hala Tuğba, bugün hala sabahleyin bana diyor ki ben işte bugün yapacaklarımı planlıyorum. Eşim dün köyden geldi. O şimdi emekli olduktan sonra daha çok hayvancılıkla uğraşıyor, gidiyor, geliyor. Ben anlatıyorum Mehmet'e bugün yapacaklarımı. Hayatım bunun neresinde biz beraber oluruz diyorum. Annem diyor ki Allah'ım ya Rabbim bu kadın hala akıllanmadı. Hala kocasını evde bırakıp bir yere gidiyor. Bak Mehmet yavrum ben senin yanındayım. Anne bu cümleyi söylüyorum.
Aynen. Peki siz kendiniz hani annenizin cümlesiyle referans alarak söyleyeyim. Bu deliliği de ben yaptığınızın bir kararını verdiniz mi sonraki yıllarda? Niye yapıyoruz aslında bu delilikleri?
Bu delilikten kastettiğiniz bu koşuşturma mı?
Bu kendini yorma hali aslında diğer taraftan bakıldığında.
İnanılmaz bir yorma hali. Bu benim beslendiğim yer. Yani bugün hala havaya taşı atıp altına kafasını sokan 62 yaşında bir Nurten var. Bu ortaokuldayken de böyleydi. Bu işte fakültede hem evlenip hem doğurup hem okumaya çalışırken de böyleydi. Beni iş, yani yeni bir heyecan, yeni bir iş, yeni bir üretme yolculuğu inanılmaz besliyor. Hani sabah kalkıp da o gün yapacağım yeni bir şey bir de yani hani rutinin dışına da böyle devamlı çıkma arzusu var yüreğimde, içimde. Yani o beni besliyor yani. O yorgunluk aslında benim. Hani o yıllar benim o gençlik yıllarım yani orta yaş yıllarım. Hem eğitimci olarak devamlı yeni öğrenme arzusu içinde olduğum. Çünkü emanet edilmiş bu vatanın evlatları var elimizde. Bir özel okul kurmuşum, vaatlerde bulunmuşum. Hayallerim var. O çocuklarla dünyanın, Türkiye'nin geleceğinde iz bırakma gibi bir misyon edinmişim kendime. Omuzlarıma o yükü koymuşum. O yüzden devamlı yeni öğrenme yolculuğu içinde olmam gerekiyordu. Yani her bir yavrunun zihnine ve yüreğine dokunmak için önce benim bilmem gerekiyordu. Sonra ekibime öğretmem gerekiyordu. Sonra velilerimize eğitmemiz gerekiyordu. O yüzden o süreç zaten hani bunların hepsi o kadar olması gereken gibi geliyordu ki. Bir de işte bu dünyayı kurtarmam gerekiyordu yani. Bir de öyle bir misyon yüklenmişim kendime. O yüzden de ama tabii ki de gerekiyordu. Yani şimdi Bosna'da savaş var, kadınlar tecavüze uğruyor. Ben nasıl yatayım ki? Yani Birleşmiş Milletler'in önünde bir eylem yapılması gerekiyorsa, birilerinin dikkatini çekmesi gerekiyorsa... Nasıl evimde durayım ki? Mümkün değil yani. Yani gecenin saat 11'i evin telefonu çalıyordu. Ve siyasi çalışmalarım da vardı o zaman. Nurçin'de aslında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber güzel bir yoldaydık. İşte arıyordu arkadaşlardan biri. Abla şurada şöyle bir şey var. Ben gidiyordum Mehmet'e diyordum ki arkadaşlar aradılar. Yani gece 11 ya gece 11 yani. Çıkıyordum gidiyordum sonra bakıyordum ki tek kadın benim. Allahu Ekber niye sizin karılarınız yok? Niye sizin çocuklarınız burada yoklar? Abla ne bileyim ben biz sizi çağırdık. Bir de böyle bir ilginç yani o ablayı onlar sonra yıllar sonra şunu fark ettim. Mesela o abla onlar için cinsiyetsiz bir kavram olmuş. Şimdi konuşuyoruz bazen de artık hani hepimiz geçmişiz 60'ı. Diyorum ki ya yani 35-40 yaşında bir kadını gecenin bir saatinde arayıp çağırabiliyordunuz. Hani valla ne bileyim abla yani sen çağırınca gelirsin diyorduk. Ama işte oraya koydukları kendi eşlerinden, kendi karılarından falan... Farklı bir kimlik yani o hani başka bir şey yapmışlar. Öyle bir şeyler olmuş.
Bu anlattıklarınız işte. Şu açıdan da kıymetli hocam. Çünkü genel olarak hani insanlar bir şey yaptığında hayatı onlara çok kolaylaştıran insanlar varmış zannıyla hareket ediyor diğer insanlar. Halbuki ne kadar bedel ödendiğinin ardında aslında ne kadar bir mücadele olduğunu farkına varmıyoruz çoğu zaman.
Aslında o bedeli belki evlatlarım ödedi diyerek bazen durup düşündüğüm oluyor. Ama elhamdülillah yani kızlarımla konuştuğumuzda ve işte iki oğlum şimdi onların evliliklerine, onların eşleriyle ilişkilerine baktığımda yok yani elhamdülillah onlar o yaşadığımız günleri bedelini ödemiş gibi hissetmemişler. Hani hem beraber yaşadığımız zamanları çok önemseyip çok kıymetli geçirdiğimiz için hem sanıyorum mesela ben o akşam evde yoksam yani bu çok sık olan bir şey değildi. Hani belki işte 2 haftada bir yani belki 3 haftada bir belki ayda bir falan. Ama hani geri geldiğimde hani benim eğitim için gittiysem eğitimde öğrendiklerimin coşkusu, eylem için gittiysem eyleme katılmış olmanın gerekçesinin ve orada insanlık için bir şey yapmış olmanın bendeki huzuru, mutluluğu, çocuklara bununla ilgili yaptığım heyecan, gaz verme, işte yani işte kimi mitingde beraberiz, kimi eylemde beraberiz tabii onları da görüyor olmaları falan. Hani bakıyorum şimdi elhamdülillah yani mesela oğlum yeni evlenmişlerdi. İşte bir süre Cezayir'de kaldı, eşi Cezayirli. Ankara'ya geldiler. Şahines Fransızca özel ders veriyor. Ve tabii o özel dersi çocuklar okuldan çıktıktan sonra akşam 6'da, 6.30'da verebiliyor. Benim anneciğim bundan da çok rahatsız oldu. Koca gün kocası işteyken niye ders vermiyor da o saatte veriyor.
Sadece kızlarına değil anneciğim, diyorsunuz yani.
Yok. Anneciğim, çocuklar okuldan çıkınca ancak bu dersi alabiliyorlar. Ve ben baktım, yani böyle sormadım bile, dışarıdan baktım. Hani Abdullah bu konuda ne düşünüyor? Bu Abdullah için o kadar normal ki, o kadar sıradan ki. Yani çünkü işi o saatte ve o saatte gidiyor, ne olacak ki yani? Hani öğrenciler gündüz dolular gidiyor. Şimdi bunu bu kadar rahat kabulleniyorsa, hani evde annesinin iş ritmi, iş düzeni üzerinden çocuğun kafasında oluşmuş. Yani iş bu, 24 saatlik bir zaman diliminin bir yerine denk gelebilir gibi. Bir kazanım olmuş demek ki. Çocuk bunu hani akşam 40 yılda da bir olsa annem evde yoktu, biz yalnız kaldık diyerek algılamamış. Öbür türlü düşünmüş.
Aslında siz kendi yolculuğunuzda kendi çocuklarınızın hikayelerinin de bir parçasını ve bakış açısını değiştirmiş oluyorsunuz. Peki hocam, şunu sorayım ya. Annelikte şöyle bir an var mı? Eline kahve alıp "oh tamam, yaptıklarımın güzel zamanlarını görüyorum" dediğimiz bir an var mı? Genelde hepimizin beklediği zamanlar böyledir de. Siz ne diyorsunuz? Öyle anları nerede yakalıyoruz?
Onu beklersen o gelmiyor. Mesela benim kahve içmek değildi, portakal yemek çok keyif aldığım bir şeydi. Çocuklar küçükken de günün içinde kendime portakal yeme zamanı ayırmıştım. Yani o mutfak dağınık kalabilir, ortalık yerinden oynamış olabilir. Onlar içeride alt alta üst üste kıyamet kopuyor olabilir. Birbirlerini öldürecek kadar zarar vermedikten sonra problem yok. Evet. Kardeşler kavga eder. Ben işte orada böyle hayatı durdurup bir 10 dakika... dilim dilim, tadına vara vara, böyle suyunu içimde hissede hissede, o portakalı yediysem, geri kalan 24 saatin 23 saat 50 dakikası hiç derdim olmuyordu. Hiç ötelemedim, yani söylemek istediğim bu. Bir gün her şey bitecek ve ben şöyle rahatça oturacağım ve elime kahve alacağım diye bir beklentim gelecekle ilgili hiç olmadı. Onu o anın içinde yakalamak, o anın içinde yaşamak telaşı içinde oldum demek ki. Onu da başardım. Yani şimdi de böyle yok ki, hiç dinlenmek diye bir şey yok ki. Şimdi de değişti. Başka bir telaş oldu. Hepsi büyüdü. Ama bu sefer de işte torunların telaşı oldu. Babacığımı kaybettik. Anneciğim yalnız kaldı. Onun yanındayım. Hani anneciğimle ilgilenme, onun hayatının ortağı olma, onunla dizi izleme. Böyle bir çok acayip sorumluluğum oldu yani hayatta. Evimdeki televizyonun düğmesini bilmezken, kumandasını hiç dokunmadığım yıllar geçmişken, şimdi annemle oturup Masumlar Apartmanı izleyip onunla ilgili muhabbet ettiğimiz, kritik yaptığımız bir ilginç yaşam süreci oldu. Hani benim olan zaman, kendimin olan hayat diye bir şey var mı, bunu bilmiyorum.
Ama bu kısım da şu açıdan önemli galiba hocam. Siz hayatında yer aldığınız insanların penceresinden de bakmak için kendinize bir alan bırakıyorsunuz. Yani ben bunu seyretmiyorum deyip başka bir odaya gitmek de bir tercihken, hayır, onunla onu konuşabilecek bir malzeme bulalım. Bunu çocuklarla da yapmışsınız o zaman.
Evet, evet, onu hep yaptık. Şimdi en küçük oğlum 7. sınıftaydı, grafitiye merak salmıştı. Şimdi grafiti nedir? Grafiti izen art, grafiti bir sanattır diye benim karşıma çıktı. Ve çok net bir şekilde grafitici olmak istediğimi söyledi. Ona kuralları söyledim. Dedim ki harika, sen duvarları boyayacaksın ama insanlara ait bir mekanı insanlardan izin almadan boyayamazsın. Yani gidip bir apartmanın duvarını boyayamazsın. Daha kamusal alanları, daha herkese ait olan yerleri, senin de olan bir yer. Mesela asfaltı, yolu boyayabilirsin. Ya nasıl boyayacağım, arabalar geçiyor. Tamam, yani arabaların en az geçtiği saat gece saat 12, lambalarımızı yakarız, fenerimizi elimize alırız ve sen bizim asfaltı boyayabilirsin. Şimdi böyle bir yolculukla biz bir grafiti yolculuğuna başladık ve 50 Cent diyerek bir film. Herhalde 7-8 defa izledik biz onu beraber. Bana 2 yıl önce soruyor, diyor ki anne, o 50 Cent'te ne buldun da sen onu benimle oturup izledin. A bebeğim ya, ben 50 Cent'te ne bulabilirim ki? Ben orada seni buldum. Ben orada seninle yan yana bir zaman geçirdim. Yani sen buna izin verdin. Sen benim seninle beraber 50 Cent'i izlememe izin verdin. Ve ben bu senin iznini değerlendirdim. Bu kıymetli anın tadını çıkarttım. Yoksa film korkunçtu. film yani bana göre korkunçtu benim için. Benim ne anlarım ben oradaki o hayattan. Ama mesela 3,5 saat abartmıyorum. Berlin'de metro yolunda, S-Bahn'da, açık havadaki yolda, bizim Ankara Ray falan gibi açık havada gidildi. 3,5 saat biz Alperen'le beraber yürüdük iki rayın ortasında ve sağda soldaki grafiti fotoğraflarını çektik. Diyor ki deli misin, deli miydin ki sen bunu yaptın? İşte bu sevda, bu delilik zaten annelik değil mi? Yani onun zevk aldığı bir şey de, bir de düşünüyorsunuz ya 14 yaşında bir çocuk sizi yanında yürütüyor yani. Bundan daha kıymetli ne olabilir ki hayatta?
Evet, sizi dahil ediyor.
Dahil ediyor yani. Bunun farkındayım ben yani. Onlar dahil ettiler. Hani elhamdülillah. Onlar dahil ettiler. O dahil edilmişle layık görülmüş olmak zaten yani bugün geriye dönüp bakıp da çok şükrettiğim taraf bu. Elhamdülillah. Şimdi de anneciğim onu benimle beraber izlemek istiyor. Daha keyifli ne olabilir?
Şunu merak ediyorum. Sosyal medya ilk çıktığı zamanlarda siz biraz mesafeliydiniz ve seminerlerinizde de hatırladığım kadarıyla bununla ilgili insanların da biraz mesafeli durmasına dair söylemleriniz vardı.
Evet.
Ama sonrasında siz de hani Instagram'da bir şekilde insanlara ulaştınız, güzel çalışmaları paylaştınız. Bu anlamda bu esnemeyi kolaylaştıran şey ne oldu sizin
aslında hayatınızda? Facebook'ta hep vardım yani Facebook'ta bir 10 küsur yıldır vardım. Instagram'ın daha kullanılır olmaya başladığında ben orada işte bu nine kimliğimle var olmak üzerine düşündüm. Çünkü bu devrin anneanne ve babaannelerinin ve dedelerinin çok büyük bir sosyal kırılma süreci yaşadıklarını yani sosyal olarak çok böyle kırılmanın gerçekleştiği bir zamanda olduğumuzu. Bundan bir 20 yıl önceki nine dede kavramıyla bugünkü nine dede kavramının örtüşmediğini fark ederek torunlarıyla ve çocuklarıyla, gelinleriyle, damatlarıyla daha kaliteli hayat geçirmek üzerinden bu mecraya kullanabilecek olduğumu fark ettim. Ve Şermin'le işte böyle bir muhabbet içindeydik. O zaman oyuncu anne ünvanını kullanıyordu Şermin. O torun tombalak ismini hatta önerdi. Ben sanıyordum ki nineler, dedeler beni takip edecek. Ben de onlara yani küçük çocukların eline ekran vermenin zararlarını anlatacağım. İşte masal anlatmanın önemini anlatacağım. Ben yine onlara anlatıyorum aynı şeyleri ama takipçi grup gençler oldu çok ilginç bir şekilde. Yani farklı bir mecra oldu. Ancak sosyal medya kullanma etiğimde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Yani çok büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Çünkü yani alemlerin Rabbinin sosyal medyanın da Rabbi olduğu düşüncesiyle oradaki paylaşımlarımızın gerçek hayattaki paylaşımlarımızla örtüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani nasıl birini imrendirmemek, kendi özel hayatımı başkasının gözünün önüne çıkartmamak, mahremiyeti korumak gibi konuların aynı sosyal medyada da devam etmesi gerektiğini. Yani ben nasıl yatak örtümü değiştirdiğimde apartmanımızın işte eski ismiyle kapıcısı, şimdiki ismiyle görevlisi. Mesela onu çağırıp da "Aa, benim yatak örtüme bakar mısın Celal Bey, yatak örtüm nasıl güzel yakışmış mı?" demiyorsam. Yani böyle bir saçmalık yapmıyorsam, hani aynı şekilde yatak örtümü, evimin mahremiyetini, orada gösterdiklerimiz aslında çok kamusal olanlar. Yani ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Torunlarımın resimlerini de mesela yüzlerini paylaşmıyorum. Kendi evlatlarımdan vesaire ilgili olan da onlara dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Ama sosyal medyanın insanlara ulaşma, bilgiyi paylaşma, deneyim paylaşma noktasında İnanılmaz işi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Mesela yazdığım kitaplar ne kadardır ki? Taş çatlasın 5-6 bin basmıştır yıllar içinde. Ama sosyal medyada yazdığım bir yazı o gün akşama hani on binlerce insan tarafından okunabiliyor. Onların ruhuna dokunabiliyor. Hani bu manada önemli, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendimle de orada geçirdiğim zamanı daha azaltma, daha şey ya şey yıpratıyor. Bir şey yazıyorsunuz da altına yorum geldi mi? Yoruma cevap vereyim falan diye böyle bir iç ses insanı meşgul ediyor ya. O sesle boğuşuyorum yani yaptığım şey.
Anladım. Benim sizin kitaplarınızdan öğrendiğim bir oyun vardı. Aslında çocuklarla benim aramda da çok tatlı bir şeye dönüşmüştü. Yaratmak, yapmakla ilgili bir oyununuz
evet,
vardı kitaplarınızın
evet.
birinde. Hatta mahallenin çocuklarıyla bile oynadım ben ve acayip hoşlarına gitmişti. Ve sizden öğrendiğim diğer iki şey, aslında geleneğe dönüştürdüğüm diğer şey de mahallenin çocuklarıyla iftar yapmaktı.
Ay, ben apartmandaki
çocukları her
Tuba.
Yıl toplayayım. Onlarla birlikte iftar yapmayı bir geleneğe dönüştürmüştüm. Sizden aldığım, okuduğum bilgiyle birlikte çok hoşuma gitmişti.
Çok teşekkür ediyorum.
Kitaplarla da çok şey ulaşabiliyoruz hocam.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani sen kitaba ulaşmışsın, kitap sana ulaşmış. Keşke tabii yani şimdi Nito Kitab'ın yayın evi sahibi olarak keşke kitaplarımız daha çok insana ulaştırabilsek,
evet,
ulaşsa. İnşallah ama öbür taraftan da bakınca daha pratik, daha çabuk, daha küçük yazılarla daha Hı-hı. çok gönlüne dokunmak mümkün oluyor diye düşünüyorum.
Şimdi siz yeni bir heyecanın içerisindesiniz. Felsefe, çocuklara felsefe anlatmayla ilgili. Bu heyecan evet. nasıl içinize girdi hocam?
Diyorum ya böyle hani havaya taş atıp başın altına sokma evet. uzmanıyım ben diyerek. Şimdi masalları çok çok önemsedim. 5 yıldır evet. anlatıyorum. Çünkü şunu yani şu benim derdimdi. Son 15 yıldır bilişim çağında hayırlı evlat yetiştirmek üzerine yoğun seminerler veriyordum. Ve o hayırlı kavramın içini doldururken beyninin fiziksel gelişimi doğru geliştirilebilmiş evlatlar yetiştirmek. Çünkü o beyin doğru gelişecek ki duyacaksınız. Beyin doğru gelişecek ki işte... hayal etme, mekansal vesaire vesaire birçok hani becerimiz gelişecek. Şimdi ben masallara çok sarıldım. Çünkü masallar çocukların dinleyebilme, masallar çocukların hayal kurabilme, masallar çocukların kelime dağarcıklarını geliştirme noktasında müthiş bir araçtı. Evlatlarla ilişkileri kurabilme. Bu yolculukta böyle yani uzun zamandır çok emek vererek ve çok inanarak giderken ve yayıncılıkta da giderken editör arkadaşlarımdan, baş editörümüz Dilşat Hanım bana bir P4C eğitimi almak istediğinden bahsetti. Allahu Ekber, ne demek ki P4C diyorum ben şimdi. İşte canım P4C dedi. Ay meğer herkes biliyor demek ki P4C'yi, ben bilmiyorum diye girdim Google'a. Ve aman Allah'ım dedim ya aslında yani hepimizin hep emek verdiği benim Ceceli okullarında yıllardır devamlı devamlı varoluş nedenimiz olarak tanımladığım düşünen çocuk, eleştiren çocuk, özgün bakış açısına sahip çocuk yetiştirme çabamızın ve grup içinde beraber üretme ve gruptaki insanların fikirlerini dinleme, kendi düşüncesinin üzerine düşünme yani benim söylediğim doğrudur demeyip de söylediğim doğru mudur deyip başkasından gelenle belki de doğru değilmiş deyip yeniden düşüncesinin üzerine düşünme, becerisine sahip evlat yetiştirmekle ilgili bir disiplin olduğunu fark ettim. Çocuklar için felsefe diye tanımlanan pedagojinin. Ve dedim ki yani madem ki birileri bu konu üzerine bu kadar düşünmüş ve bu kadar da keyifli bir yöntem oluşturmuş, o zaman hadi bakalım çek besmeleyi ve öğren. Bir 3 aylık işte online eğitim süreci gitti. Öğrenirken de aslında eğitimci kimliğimle elhamdülillah yılların içinde edindiklerimle önemli Hı-hı. bir kısmının bütünlendiğini ama mesela yani %70'i bende varsa %30 da üzerine
teknik
wow be teknik olarak Hı-hı. öğrendiklerim oldu. İşte benim yani bundan 30 yıl önce, 29 yıl önce ilk Doğan Celioğlu hocamı dinleyip de aman Allah'ım dediklerimi bir hafta sonra seminer verip anlatmaya başlamıştım. Okuldaki velileri toplamıştım. Demiştim ki ben böyle bir seminer dinledim. Size de ben bunları anlatayım. Adının seminer olduğunu bile bilmiyorum yaptığım için o zaman. Öğrendim mi hemen öğreteyim diye bir derdim var. Yani üzerime borç kalıyor o bilgilerin. Birileri de öğrensin, birilerini de hayatına girsin. Hemen Delphi Force eğitimlerini alırken okuldaki öğretmen arkadaşları online'da topladım ve onlara öğrendiğimi anlatmaya başladım. Şimdi de bunun heyecanını yaşıyorum. Çünkü gerçekten düşünen, akleden bireyler olmamız farz. Yani Rabbim bizden bunu istiyor, temiz akıl sahipleri diyor. Merak o içimize merakı vermiş ve bize devamlı şunu soruyor, görmez misiniz? Duymaz mısınız? Bak diyor, duy diyor, fark et diyor, düşün diyor, eleştir diyor. Yani bir farzı şu an yerine getiriyor olmanın, daha doğrusu farzı yerine getirmesi için insanların güçlenmesi, beslenmesi adına bir iş yapıyor olmanın heyecanını yaşıyorum. Çok mutluyum, inanılmaz çok, mutluyum. Yani.
Maşallah hocam, daim olsun inşallah. Aynen. Son olarak şunu sormak isterim, çok da yormayalım sizi.
Estağfurullah Tuba.
Şimdi hocam, belli ki anlattığınız bütün hikayede aslında hem çağdaşlarınızdan hem çalıştığınız pek çok insandan çok daha farklı, öğrenmeyle ilgili çabası olan, bunu anlatmaya çalışan biri olmuşsunuz ve buna devam ediyorsunuz. Bir taraftan bakıldığında, yani geldiğiniz yaş, hani yaptığınız çalışmalar, kendinizi yakın çevre anlamında söylüyorum, yaşlar anlamında söylüyorum. Yalnız hissettiğiniz oldu mu hocam? Çünkü hani bir tarafta öğrenmeyle ilgili hevesi olmayan, sürekli şikayet eden birileri de vardır mutlaka. Kendinizi bu anlamda bu yalnızlık içinde hissettiğiniz oldu mu, ya da olduysa nasıl çıktınız?
Yok. Yani olmadı, çünkü etrafımda severek beraber olmaya tercih ettiğim insanlar, yani 30 yıllık, şimdi 40 yıllık dostlarım var benim İlahiyat Fakültesi'nde okurken. Tanış olduğumuz ve işte Covid olmasaydı bugünlerde dünyanın bir yerlerinde gezecek olduğumuz yaşıtım, benden ya da 2 yaş küçük. İnsan, şimdi hayatıma binlerce insan girmiş Tuğba. Abartmıyorum, binlerce, hani eğitimci evet. Olunca veli de. Ama arkadaş olarak şöyle baktım, beraber keyif yaşadım. 8-10 kişi var. O 10 kişiyle biz işte bu yolda beraber olmuşuz. Almışız, vermişiz, etkilenmişiz. Yani ben öğrendiklerimi anlatmışım. Onlar kendi enerjilerini bana katmışlar. Akrabalarda ise model olmuşum. Yani birçoğunun ablasıyım, kuzenlerimin. Yani benim kadar çok üreten ya da enerjisi bana denk olmayanlar engel olmamış bana, ama hani imrenerek bakmış ya da bir şey istemiş. Yani abla şunu organize etsin, abla bunu yapsana demişler. Beraber yapmışız. Yani benim ruhumu daraltacaklar gitmiş etrafımdan. Hani ben onlara tahammül edememişim. Onlar da zaten benim bana ayak uyduramamışlar. Ama o ruhumu daraltan insanlar var yani. Hani böyle uzakta varlar ama onlar varlar ve ben çok şaşıyorum. Yani kar yağmış ve kadın çocuk üşüyecek diye çocuğu çıkartmıyor. Hani ona zaten bir şaşıyorsun. Kendisi de çıkıp ondan kar topu oynamıyor. Ona daha çok şaşıyorsun. Geçen hafta İstanbul'da lapa lapa kar yağarken, ben İstanbul'daydım ve bu 1 ile 4 arasında hemen aldım onları, çıktım. Ve çocuklar böyle, Çengel'de küçücük bir sahil var, Çengelköy'de bir böyle kum bir yer var. Orada karlar oynuyorlar, karda oynuyorlar ve kar toplarını denize atıyorlar. Dünya kadar adam, yaşı benim benden büyük ya da benimden denk adam, benimle kavga etti biliyor musunuz? Çocuklar üşüyecek be kadın, ne yapıyorsun sen burada diyerek. Allahu Ekber, yani çocuklar niye üşüsün? Üstlerinde yağmur pantolonları var, ayaklarında botları var. Velev ki ıslandılar, gerçekten de sırılsıklam döndük eve. Ne var ki, evlerde kalorifer yanıyor, radyatörlerin üzerine koyduk, kurudu falan. Böyle daraltan insanlar var da elhamdülillah çok yakınımda evet. Kalmadılar artık. Elhamdülillah.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum Tuba. Benim için çok keyifli bir deneyim oldu. Bu arada böyle seni okumaktan, takip etmekten de çok büyük bir keyif alıyorum. O yüzden konuğun olmak da benim için bir onur oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Benim için de bu cümleler çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Heyecanınız, çalışma azminiz, hikayeleriniz hiç bitmesin.
Amin. Hep beraber üretelim inşallah. Sağ ol. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Saatliğin için teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızda çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Nurten Ceceli Alkan bizlerle birlikteydi. Pek çok yönü var, pek çok hikayesi var, yaptıkları var, çalışmaları var. En önemlisi galiba heyecanı ve insanlar için yapmak istediği güzel işler var. Hepimiz için çok güzel örneklerden biriydi. Hikayeler her zaman hayatımızda çok kıymetli. Birbirimizin hikayesine uzanan yolculuklar var. heyecanlarını söndüren birileri de olabiliriz. Hayatımızdaki insanların onu destekleyen biri de olabiliriz. Aslında uzaklaştırılan biri olmayı ya da yakında tutulan biri olmayı da beraberinde getiriyor galiba bu. O yüzden hayatımızda nasıl biri olmak istediğimize şimdiden karar vermek bence 5 yıl sonrası için bile önemli adımlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklar için çalışan, çocukların hayatı güzelleştirmesi için, onlar için hikayeler biriktiren birini dinledik. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.